Ayrım 12.
Tahtalarla sarmadan önce kırığı kim yerine oturttu? Ben ve o sıra yanımda bulunan biri. O kadar iyi yapmışsınız ki bacağı yeniden kırmanın hiç gereği kalmıyor. Kırık incik kemiği kaynamış bile. Sadece alçıyı alıp biraz yürüyebilmeniz için demir koyacağız. Burada mı kalmak istersiniz yoksa dostlarınızla beraber olmak mı? Onlarla beraber olmak isterim. Öyleyse yarın sabah klinikten çıkabilirsiniz. Nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Mr. Bowen'le doktor çekiliyor, sabah ve öğleden sonranın büyük bir bölümünü arkadaşlarımızın yanında geçiriyoruz. Ertesi sabah pencereleri ardına kadar açık, vantilatörlerin serinlettiği otel odasında buluştuğumuzda çok sevinçliyiz. Sağlıklı yüzümüz ve yeni giysilerimizin sağladığı iyi görünüşten ötürü birbirimizi kutluyoruz. Konuşmanın gelip geçmişe dayandığını görünce dostlarıma, "Geçmişi mümkün olduğu kadar unutmaya bakalım," diyorum. Gözümüzü bugüne ve geleceğe dikelim. Nereye gideceğiz? Kolombiya'ya mı? Panama'ya mı? Costa Rica'ya mı? Bizi kabul edebilecek ülkeler konusunda Mr. Bowen'le konuşmalıyız. Bowen'i yazıhanesinde arıyoruz. Yerinde yok. San Fernando'daki evine telefon ediyorum. Kızı cevap veriyor. Dostça sözlerin ardından Monsieur Henry diyor. Otelin yakınındaki balık pazarından San Fernando'ya otobüs kalkıyor. Neden öğleden sonralarınızı burada geçirmiyorsunuz? Gelin, bekliyoruz. San Fernando yolundayız. Clouzot da üniformayı andıran tütün rengi elbisesiyle çok yakışıklı görünüyor. Bizi büyük bir yakınlıkla karşılayan eve girmek üçümüzü de duygulandırıyor. Kadınlar da heyecanımızı anlamış gibi bir ağızdan "Yeniden evinize döndünüz sevgili dostlar," diyorlar. "Dilediğiniz gibi oturun." Bize bay diye hitap edecekleri yerde gerektiği zaman adımızı söylüyorlar. Henry şekeri verir misin lütfen? Andre, Maturette'nin adı Andre bu. Pudingden biraz daha alır mısınız gibi. Mrs. Bowen ve Miss Bowen bize yaptığınız bütün iyilikler için Tanrı tuttuğunuzu altın etsin. Bize büyük sevinçler sağlayan yüce ruhlarınız hayatınızın sonuna dek mutluluktan başka şey bilmesin. Onlarla tartışıyoruz. Masanın üzerine bir harita yayılıyor. Bundan sonra yolumuz çok uzun. İlk Kolombiya Limanı, Santa Marta 1200 kilometre ötede. Panama 2100 kilometre uzaklıkta, Costa Rica'ya 2500 kilometre var. Mr. Bowen göründü. Bütün konsolosluklara telefon ettim. İyi haberlerim var, diyor. Dinlenmek için birkaç günde Kuraçova'ya uğrayabilirsiniz. Kaçaklar konusunda Kolombiya'nın takındığı kesin bir tavır yok. Konsolosa bakılırsa şimdiye kadar deniz yoluyla Kolombiya'ya varan kaçak görülmemiş. Panama ve diğer ülkeler içinde durum aynı. Mr. Bowen'in kızı Margaret, sizin için çok emin bir yer biliyorum diyor. Ama çok uzak, en azından 3000 kilometre ötede. Neresi bu diye soruyor babası. İngiliz Honduras'ı. Oranın valisi benim vaftiz babam. Dostlarıma bakıyor ve hedefimiz İngiliz Honduras'ı diyorum. Bu ülke güneyden Honduras Cumhuriyeti'ne, kuzeyden de Meksika'ya komşu bir İngiliz sömürgesi. Öğleden sonrayı Margaret ve annesinin yardımıyla rotamızı çizmekle geçiriyoruz. İlk aşama Trinidad Curaçao, 1000 kilometre. İkinci aşama Curaçao'dan sonra yolumuzun üstündeki adalardan biri. Üçüncü aşamada İngiliz Honduras'ı. İnsan denizde nelerle karşılaşacağını bilmediğinden polisin vereceği yiyecekler dışında bir sandıkta konserve almayı kararlaştırıyoruz. Et, sebze, balık konservesiyle marmelat. Margaret Salvatore mağazasının ve konserveleri bize memnunlukla armağan edeceğini söylüyor. Parasız vermezlerse annemle ben size armağan ederiz diye de ekliyor. Hayır. Susun Henry. Hayır, böyle şey olamaz. Çünkü paramız var. Yiyecekleri kendi paramızla alabilecekken sizin iyiliğinizden faydalanmak kötü bir şey olur. Tekne Port of Spain'de deniz kuvvetlerine ait bir kayıkhanede. Yola çıkmadan önce tekrar uğrayacağımıza söz vererek ayrılıyoruz. Her gece dini bir görev yaparcasına saat 11'de çıkıyoruz. Clouzot en kalabalık parklardan birine oturuyor. İkimizden biri nöbetleşi onunla gevezelik ederken diğeri şehri geziyor. Buraya geleli 10 gün oldu. Alçının içinde yerleştirilen demir sayesinde Clouzot fazla güçlük çekmeden yürüyebiliyor. Tramvayla limana inmeyi de öğrendik. Öğleden sonraları da ve akşamları hep limana gidiyoruz. Kıyıdaki barların bazılarında dost edindik ve benimsendik. Devriye gezen polislerle selamlaşıyoruz. Herkes kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi biliyor. Kimse de en ufak şey söylemeye yeltenmiyor. Sık sık gittiğimiz barlarda yiyip içtiklerimizden tayfalara oranla daha az para aldıklarını fark ediyoruz. Kızlar için de aynı şey söz konusu. Genellikle tayfaların, subayların ve turistlerin masasına oturdular mı durmadan içerler. Mümkün olduğu kadar çok para harcatmaya çalışırlar. Dans edilen barlarda daha önceden birkaç kadeh içki ısmarlamayan kimseyle dans etmezler. Ama bize hepsi başka türlü davranıyor. Uzun uzun yanımızda oturuyorlar, bir içki içmeleri için epey üstelemek gerekiyor. Kabul etseler de önlerine o herkesçe bilinen minicik kadehlerden getirmiyorlar. Bira ya da okkalı viski soda içiyorlar. Davranışları çok hoşumuza gidiyor. Durumumuzun bilindiğinin ve yürekten desteklendiğimizin dolaylı yoldan anlatılışı bu. Tekne tepeden tırnağa boyandı. Küpeştesi 10 santim yükseltildi. Salma iyice desteklendi. Teknede en ufak bir çatlama yok. Sapasağlam. Direğin yerine daha yüksek ama eskisinden çok daha hafif yeni bir direk kondu. Un torbasından yapılma flok ve trinketanın yerine yepyeni sarı yelkenler aldı. Deniz kuvvetlerinden bir yüzbaşı bana rüzgar gülde bulunan bir pusula verdi. Buna pergel diyorlar. Haritanın yardımıyla bulunduğumuz yeri iyi kötü nasıl çıkarabileceğimi de öğretti. Kuruçao'ya varmak için rotam çizildi. Batı ve dörtte bir doğu. Yüzbaşı beni Tapron okul gemisinin komutanı olan bir subayla tanıştırdı. Adam ertesi sabah 8'e limanın dışında teknemle bir gezintiye çıkmayı kabul edip etmeyeceğimi soruyor. İsteğinin nedeni anlamıyorum ama sözleşiyoruz. Ertesi sabah buluşma saatinde Maturet'le birlikte deniz kuvvetlerindeyiz. Yanımıza bir tayfa veriyorlar. Neşeli rüzgarla limandan çıkıyoruz. 2 saat sonra limana girip çıkmak için tramola atarken bir savaş gemisi üzerimize geliyor. Bembeyaz giysili subayları mürettebata güverteye dizilmiş, hurra diye bağırarak geçiyor. 2 kere bayraklarını çıkarıp indiriyorlar. Bu anlamını pek kestiremediğim resmi bir selam olmalı. Geri döndüğümüzde savaş gemisi rıhtıma yanaşmış bile. Bizim tekneyi de kenara bağlıyorlar. Yanımızdaki tayfa işaretle peşinden gitmemizi belirtiyor, savaş gemisine çıkıyoruz. Komutan bizi merdivenin başında karşılıyor. Bir düdük sesi gelişimizi bildiriyor. Subaylarla tanıştırıldıktan sonra esas duruştaki öğrencilerle az subayların önünden geçiyoruz. Subay onlara İngilizce bir şey söylüyor, dağılıyorlar. Genç bir subay, komutanın mürettebata ufacık bir tekneyle bu kadar uzun bir yolculuk yaptığımız, daha da uzun bir ve tehlikeli bir ikinci yolculuğu göze aldığımız için bütün denizcilerin bize saygı duyması gerektiğini söylediğini anlatıyor. Bize bunca şerefi layık gören subaya teşekkür ediyoruz. Sonradan büyük faydasını göreceğimiz 3 muşam barmağını ediyor. Bunlar önü fermuarlı, kukuletalı, su geçirmez siyah muşambalar. Gitmeden 2 gün önce Mr. Boyan bizi görmeye geliyor ve emniyet müdürünün ricasını iletiyor. 1 hafta önce tutuklanan 3 sürgünü de yanımıza almamızı istiyor müdür. Anlattıklarına göre bu 3 kişi adaya bırakılmış, arkadaşları ise Venezuela'ya doğru yollarına devam etmişler. Bu iş midemi bulandırıyor ama bize o kadar iyi davranıldı ki bu 3 adamı almamazlık edemiyorum. Yalnız cevabımı vermeden önce kendilerini bir kere görmeyi şart koşuyorum. Bir polis arabası gelip beni alıyor. Geldiğimizde bizi sorguya çeken üniformalı subaydan başkası olmayan emniyet müdürüne çıkıyorum. Çavuş Willy tercümanlık yapıyor. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizden bir dileğimiz var. Mümkünse elimizden geleni yaparız tabii. Cezaevinde sürgünden kaçan 3 Fransız var. Adada gizlice birkaç hafta kalmışlar. Arkadaşlarının onları burada bırakıp yollarına devam ettiklerini söylüyorlar. Teknelerinin battığını sanıyoruz ama yelken kullanmayı bilmedikleri iddiasındalar. Kendilerine bir tekne bulmamız için numara yaptıkları belli. Buradan ayrılmaları gerekiyor. Limanımızdan geçecek ilk Fransız gemisinin komutanları onları teslim etmek zorunda kalmak benim için çok üzücü olur. Müdür bey, elimden geleni yaparım. Yalnız daha önce kendileriyle görüşmeliyim. Tekneye 3 yabancıyı almanın ne kadar tehlikeli olduğunu kabul edersiniz. Anlıyorum. Willy, Fransızların avluya çıkarılmalarını söyler misiniz? Onlarla yalnız konuşmak istediğimden çavuştan uzaklaşmasını rica ediyorum. Sürgün müsünüz? Hayır, kürek mahkumuyuz. Neden sürgün dediniz? Küçük suç işleyen adamları büyük suç işleyenlere yey tuttuklarını sanıyorduk. Yanıldığımızı anladı. Sen kimsin? Ben de bir kürek mahkumuyum. Seni tanımıyoruz. Son kafileyle geldim. Ya siz? Biz 1929 kafilesindeniz. Mesele şu, emniyet müdürü beni çağırttı ve 3 kişi olduğumuz halde sizi de yanımıza almamızı istedi. Kabul etmezsem denizcilikten anlamadığınız için buradan geçecek ilk Fransız gemisine sizleri teslim etmek zorunda kalacak. Ne dersiniz? Yalnız bizi ilgilendiren bir takım nedenlerden ötürü bir daha deniz yolculuğu yapmak istemiyoruz. Sizinle yola çıkar gibi görünürüz. Sen bize adanın ıssız bir yerinde bırakıp yoluna devam edersin. Bakın bu işi yapamam. Neden? Bize gösterdikleri bunca yakınlığın karşılığını alçaklıkla ödeyemem, onları aldatamam. Adamın kürek mahkumlarının senin gözünde boz biflerden önce gelmesi gerekmez mi? Neden? Sen de kürek mahkumusun da ondan. Evet ama birbirinden o kadar farklı kürek mahkumları var ki, örneğin sizinle benim aramdaki fark, belki roz biflerle benim aramdakinden büyük. İnsanların görünüşüne göre değişen bir şey bu. Yani bizi Fransızların eline bırakacak mısın? Hayır ama Kruçoya varmadan da bir yere indirmeyeceğim sizi. Bakın önce tekneyi bir görün. Belki sizi buraya getiren çok kötüydü. Peki bir bakalım dedi diğer ikisi. Anlaştık. Emniyet müdüründen teknenin size gösterilmesini isteyeceğim. Çavuş Vili ile birlikte limana indik. Tekneyi gördükten sonra üçüne de biraz güven geldi. Yeni bir yolculuk. 2 gün önce 3 yabancı ile birlikte yola çıktık. Nereden haber aldıklarını bilmiyorum ama hareketimizde bir düzine bar kızıyla Bowen ailesi ve Servetion Army komutanı bizi uğurladı. Kızlardan birinin beni öptüğünü gören Margaret gülerek "Henry Amma'da çabuk nişanlanmışsın" dedi. Ciddi değil herhalde. Hoşça kalın hepiniz. Hayır hayır elveda. Yalnız şu kadarını bilin ki yüreklerimizde asla silinmeyecek koca bir yer tutuyorsunuz. Öğleden sonra saat 4'te bir römörkörle çekilerek yola koyulduk. Bize veda etmeye gelen ve beyaz mendiller sallayan kalabalıktan son ana kadar gözlerimizi ayırmayıp parmağımızla biriken gözyaşlarımızı silerek limandan çıktık. Bizi römörköre bağlayan ip çözülür çözülmez pupa yelken hedefe varmadan önce aşmak zorunda bulunduğumuz milyonlarca dalganın başındakilerine doğru atıldık. Teknede 2 bıçak var. Biri bende, öbürü Maturette'de de. Balta ile pala Cluzotto'nun yanında. Diğerlerinden hiçbirinin silahı olmadığından eminiz. Yolculuk süresince uyanık kalıp nöbet tutmayı kararlaştırdık. Güneş batmak üzereyken okul gemisi yanımıza yaklaştı ve yarım saat kadar bize refakat etti. Sonra selamlayıp uzaklaştı. Senin adın ne? Levlond. Hangi kafile ile geldin? 27 yılındakiyle. Ne kadar ceza yedin? 20 yıl. Ya sen? Adım Corgoriet. 29'da geldim. Brotonyalıyım. Brotonyalısın ve denizcilikten anlamıyorsun öyle mi? Hiç anlamıyorum. Benim adım Dufils. Angers'lıyım. Ağır cezada ağzımdan kaçırdığım aptalca bir söz yüzünden müebbet yedim. Yoksa en fazla 10 yılda paçayı kurtarıyordum. Ne dedin ki? Hikaye şu. Karımın başına ütü vurarak öldürmüştüm. Mahkeme sırasında jüri üyelerinden biri karımı öldürmek için neden ütü kullandığımı sordu. Nedenini bilmiyorum ama her yanında sürüyle kırışık belirdiği için ütüyü seçtiğim cevabını verdim. Avukatıma sorarsanız bu aptalca cümle yüzünden yemişim müebbeti. Nereden yola çıktınız? Saint Laurent'ten 80 kilometre ötede Cascade adı verilen bir orman kampından kaçtık. Rahatımız yerindeydi. Elimizi kolumuzu sallayarak gezebiliyorduk. Bu yüzden de kaçmak kolay oldu. 5 kişi rahatça kirişi kırdık. 5 kişi mi? Öteki ikisi nerede peki? Ortalığa rahatsız edici bir sessizlik çöktü. Cluzot, "Aa" dedi, "burada erkek erkeğiyiz. Kader birliği de ettiğimize göre bilmemiz gerekir. Konuş bakalım." "Size her şeyi anlatacağım," dedi Britanyalı. Gerçekten de 5 kişi yola çıktık. Yanımızdaki 2 kannaslı balıkçı olduklarını söylemişlerdi. Para ödememiş, gemide görecekleri işin paradan değerli sayılmak gerektiğini savunuyorlardı. Oysa açık denizde ikisinin de denizcilikten bir şey anlamadıklarını gördük. 20 kere boğulma tehlikesi atlattık. Kıyı kıyı önce Hollanda Güyanı'na, sonra İngiliz Güyanı ve sonunda Trinidad sahillerini sıyırarak gidiyorduk. Georgetown ile Trinidad arasında hepimizin başkanı olabileceğini söyleyeni öldürdüm. Herif ölümü hak etmişti. Çünkü bedavadan kaçabilmek için denizcilikten anladığını söyleyerek hepimizi aldatmıştı. Öbürü de öldürüleceğini sandı ve kötü havada teknenin dümenini bırakıp kendiliğinden suya atladı. Boğulmamak için elimizden geleni yaptık. Tekne birkaç kere su doldu. Bir kayaya çarpıp parçalandık da mucize sonucu kurtulduk. Anlattıklarımın gerçeğe uygun olduğuna yemin ederim. Doğru söylüyor dedi diğerleri de. Anlattığı gibi oldu. Herifi öldürmek için üçümüz de fikir birliğine varmıştık. Ne dersin kelebek? Vallahi benim işim yargıçlık değil. Ama diye diretti Britanyalı. Bizim yerimizde olsan sen ne yapardın ki? Düşünmek gerekir. Haksızlık etmemek için o anı yaşamak gerekiyor. Yoksa gerçeğin nerede olduğunu anlayamayız. Kluziot, ben de olsam gebertirdim dedi. Çünkü bu öyle bir yalan ki herkesin hayatına mal olabilirdi. Peki peki, daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Ben sizin çok korktuğunuzu seziyorum. Korkuyu da üzerinizden bir türlü atamamışsınız. Çaresiz kaldığınız için bizimle denize açıldınız değil mi? Evet dediler bir ağızdan. Yalnız bu teknenin içinde bulunduğunuz sürece şaşkınlık ve kargaşalık yaratmak yok. Hiç kimse korkusunu dışa vuramaz. Korkan çenesini tutsun. Bu tekne sağlam, sağlam olduğunu da ispatladı. Şimdi eskisinden çok daha yüklüyüz ama tekne 10 santim daha yüksek. Bordanın yüksekliği artan ağırlığı fazlasıyla karşılar. Sigara ve kahve içiyoruz. Yola çıkmadan önce karnımızı iyice doyurduk. Ertesi sabaha kadar bir şey yememeye kararlıyız. 9 Aralık 1933. Saint Laurent Hastanesi'nin sırlı duvarları ardından kaçış hazırlıklarının başlamasından bu yana 42 gün geçti. Ortaklığımızın muhasebecisi Kluziot bildiriyor bunu bize. Hareket günündekinden farklı olarak çok değerli 3 şey var elimde. Trinidad'da aldığım su geçirmeyen çelik saat, rüzgar gülüyle birlikte esnek ve çift kutusuyla şaşmaz bir pusula, bir de selüloid güneş gözlüğüm. Kluziot ile Motoret'in de şimdi başları kasketli. 2 kere yunus sürüleri arasına düşmemiz sayılmazsa ilk 3 gün sakin geçti. Ama yunuslar bize gerçekten soğuk terler döktürdüler. 8 yunusluk bir grup başladı teknemizle oyuna. Önce teknenin kıçından dalıyor, uzunlamasını altından geçip tam önümüze çıkıyorlar. Ara sıra içlerinden birine dokunuyoruz. Ama asıl bizi etkileyen şu oyun. Üçgen biçimi alan, biri önde, ikisi arkada 3 yunus çılgın gibi üstümüze geliyorlar. Tekneye çarpacakları sanılırken dalıyor ve sağımızdan solumuzdan çıkıveriyorlar. Rüzgarın şiddetine ve pupa yerken yol almamıza rağmen bizden hızlı gidiyorlar. Bu oyun saatler boyu sürüyor. Kabustan farksız. Hesapların ve de yapacakların ufak bir yanlışı bizi devirebilir. 3 yeni arkadaş ağız açmıyorlar ama allak bullak olan suratları görülmeye değer. 4. gecenin ortasında korkunç bir fırtına patladı. Gerçekten ürkütücü bir şeydi bu. İşin kötü yanı da dalgaların aynı yönü izlememeleriydi. Kimi çok yüksek, kimi alçak anlaşılır gibi değil. Ara sıra ha gayret aslanım, bunu da diğerleri gibi atlatacaksın ya da arkadan gelene dikkat diye bağıran Kluziot'un dışında kimse konuşmuyor. Az rastlanan bir şey, dalgalar kükreyerek ve köpük içinde geliyor üstümüze. Ala hızlarını hesaplıyor, ne yandan üstümüze yükleneceklerini önceden kestiriyorum ve akıl almaz bir biçimde olanca gücüyle bir dalga teknenin kıçına bindiriveriyor. Bu dalgalar kaç kere omuzlarımda söndü. Tabii suyun çoğu da tekneye doluyor. 5 kişi elde teneke kutu ve tencereler durmadan su boşaltıyorlar. Buna rağmen teknenin 1/4'ünden fazlası suyla doldurduğum olmadı. Dolayısıyla da batma tehlikesi geçirmedik. Bu panayır eğlentisi aşağı yukarı gecenin yarısını kapladı. 7 saate yakın sürdü. Yağmurun yüzünden güneşi ancak 8'e doğru görebildik. Fırtına durulup yeni günün yepyeni ışık saçan güneşi görününce ben dahil hepimiz tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Her şeyden önce kahve. Kaynar sütlü kahvenin yanında da demir gibi kas katı olup kahveye batırılınca tadı değişiveren denizci peksimeti. Fırtınaya karşı bütün gece verdiğim savaş beni bitirdi. Rüzgar şiddetli, dalgalar da epey yüksek ve karışık. Ama dayanamıyor. Matriyette bir süre yerimi almasını istiyorum. Tek derdim uyku. Yatalı 10 dakika olmadan maturat de yandan yakalanıyor dalgalara. Teknenin 1/4'ünü su dolduruveriyor. Kutular, ocak, battaniyeler, her şey suda yüzüyor. Karnıma kadar yükselen suyun içinde bata çıka dümene varıyor, üstümüze doğru gelen bir dalgayı atlatacak zamanı güç buluyorum. Dümeni kırmamla teknenin kıçını dalgaya vermem bir oldu. Dalga içeri dolmadığı gibi bizi en az 10 metrede ileri itti. Herkes su boşaltıyor. Maturetlerin elindeki koca tencere her keresinde 15 litre atıyor dışarı. Kimsenin eşya kurtarmakta gözü yok. Hepsinin tek düşüncesi tekneyi iyice ağırlaştıran ve dalgalara karşı koymasını önleyen suyu mümkün olduğu kadar kısa sürede boşaltmak ve durmadan boşaltmak. Yeni aldığımız 3 kişinin iyi çalıştığını kabul etmek zorundayım. Britanyalı elindeki kovayı sulara batırınca hiç beklemeden tek başına karar verdi ve tatlı su dolu fıçıyı zorlanmadan tekneden dışarı attı. 2 saat sonra teknenin içi kupkuru. Ama battaniyeler, pürümus ocağını, fırını, mangal kömürü çuvallarını, benzin damacanasını ve su fıçısını bunu isteyerek yitirdik. Öğlene doğru başka bir pantolon giymek istediğimde küçük bavulumla birlikte 3 muşambanın ikisinin dalgalara kapılıp gittiğini görüyorum. Nasılsa teknenin dibinde 2 şişe rom buluyorum. Tütünümüzün tümü kayıp ya da ıslak, yapraklar su geçirmeyen teneke kutularıyla birlikte yok olmuş. Dostlar diyorum, önce esaslı bir rom çekelim, sonra yedek yiyecek sandığını açalım. Bakalım ne var elimizde? Meyve suyu mu var? Bu iyi. İçeceğimizi idareli kullanacağız. Bisküvi kutuları görüyorum. Birini boşaltın ve fırın haline getirin. Konserve kutularını dibe yerleştirecek ve sandığın tahtalarıyla ateş yakacağız. Hepimiz korkmakta haklıydık ama şimdi tehlike geçti. Toparlanmanı ve olaylara karşı koyabilecek duruma gelmeliyiz. Şu andan sonra kimse susadım dememeli. Kimse acıktım dememeli. Kimse canım sigara istiyor dememeli. Tamam mı? Evet kelebek, tamam. Herkes üstüne düşeni yaptı. Tanrı'ya şükür rüzgar azaldı da sığır eti konservesinden kendimize bir çorba yapabildik. İçine asker peksimetlerini bastırdığımız bir sahan dolusu çorbayla midelerimize leziz ve sağlam, ertesi günü beklememize yetecek kadar takviye sağladık. Hepimize yetecek kadar da yeşil çay haşladık. Sandıktan bir karton sigara çıktı.